Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Charles Gasparino'nun The Sellout kitabı. Ogibizüs'te küresel finans krizini yalnızca birkaç aylık bir piyasa çöküşü olarak değil, 1970'lerin sonundan itibaren biriken kararların sonucu olarak ele alan araştırmacı gazetecilik çalışmasıdır kitap. Wall Street'in giderek daha yüksek risk ve borçlanmaya dayanan iş modelini, konut politikalarındaki yanlış teşvikleri ve denetimdeki zayıflıkları birlikte inceler. Gasparino'nun amacı, krizin sorumluluğunu tek bir kuruma ya da tek bir siyasi çevreye yüklemek değildir. Yatırım bankalarından düzenleyicilere, mortgage aracılarından kredi alan hane halklarına kadar uzanan geniş bir sorumluluk zinciri kurar. Anlatının merkezinde, mortgage kredilerinin menkul kıymetleştirilmesiyle riskin görünüşte dağıtılıp gerçekte sistemin tamamına yayılması vardır. Gazetecilik erişimi ve kurum içi çatışmalara verdiği yer, kitabı teknik bir iktisat dersinden ayırır. Buna karşılık, yoğun finansal ayrıntılar ve keskin suçlama dili, okurun eleştirel mesafesini korumasını gerektirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, 1970'lerden itibaren Wall Street'in risk merkezli modele dönüşmesi. Gasparino. Finansal krizin kökenini 2007'de patlayan subprime mortgage piyasasıyla sınırlamaz. Ona göre daha derindeki değişim. 1970'lerin sonlarında Wall Street'in geleneksel aracılık ve sermaye toplama işlerinden, karmaşık borç ürünlerinden yüksek getiri elde etmeye yönelmesidir. Mortgage kredileri eskiden daha yerel ve nispeten sınırlı bir bankacılık faaliyeti iken, menkul kıymetleştirme onları ulusal ve küresel yatırım piyasalarının ham maddesine dönüştürdü. Bu dönüşüm, krediyi veren kurumla kredinin uzun vadeli riskini taşıyan yatırımcı arasındaki bağı zayıflattı. Krediyi veren taraf, borcu bilançosunda tutmak yerine paketleyip satabildiğinde, borçlunun geri ödeme gücünü dikkatle değerlendirme teşviki de aşındı. Kitap, bu yapının ilk aşamada kârları büyüttüğünü, dolayısıyla kurumların aynı yöntemi daha geniş ölçekte ve daha düşük kredi standartlarıyla tekrarladığını anlatır. Kritik nokta, riskin ortadan kalkmaması, sadece daha zor izlenir hale gelmesidir. Gasparino'nun çerçevesinde kriz, tek bir kötü ürünün arızası değil, getiriyi sürekli artırmak için riskin iş modelinin merkezine yerleştirilmesidir. Bu yaklaşım, finansal yeniliğin kendisinden çok, yeniliğin denetim ve sorumluluk mekanizmalarından kopmasının tehlikesini vurgular. İkinci olarak, mortgage menkul kıymetleriyle riskin bütün sisteme yayılması, kitapta mortgage temelli tahviller ve daha karmaşık yapılandırılmış borç ürünleri, krizin işleyişini anlamanın temel araçlarıdır. Bu ürünler, çok sayıda konut kredisinden doğacak ödemeleri yatırımcılara satılabilir menkul kıymetlere dönüştürdü. İlk bakışta bu yöntem riski dağıtıyor gibi görünüyordu. Fakat aynı konut piyasasına bağlı krediler farklı paketlere tekrar tekrar girdiğinde, kurumlar arasındaki gerçek bağımlılık görünmezleşti. Konut fiyatlarının sürekli yükseleceği varsayımı da bu düzenin başlıca dayanağı oldu. Fiyatlar düşünce, borçluların yeniden finansman yapma ya da evlerini satarak borçlarını kapatma imkanı daraldı. Böylece temerrütler, sadece kredi verenleri değil, bu kredilere dayalı ürünleri tutan bankaları, yatırım fonlarını ve küresel yatırımcıları etkiledi. Gasparino, teknik ayrıntıları kurumsal kararlarla ilişkilendirerek anlatır. Sorun, ürünlerin karmaşık olması kadar yöneticilerin ve risk birimlerinin bu karmaşıklığın yarattığı toplu zararı yeterince ölçememesidir. Kitabın mantığında menkul kıymetleştirme, doğru teşvikler ve şeffaflık altında yararlı olabilir. Ancak kredi kalitesi bozulurken ürün hacmi büyütülürse, riskin dağıtılması güvenlik değil, bulaşma yaratır. Krizin küresel niteliği de büyük ölçüde bu finansal bağlantılardan doğar. Üçüncü olarak, konut politikaları, kredi gevşemesi ve ortak sorumluluk zinciri. Gasparino, Wall Street yöneticilerini krizin başlıca aktörleri arasında görür. Ancak hükümet politikalarının ve siyasi teşviklerin zemini hazırladığını da savunur. Kitapta ev sahipliğini genişletme hedefi tek başına olumsuz bir amaç olarak sunulmaz. Asıl eleştiri bu hedefin gelir, peşinat ve geri ödeme kapasitesi gibi temel ölçütleri geri plana itecek biçimde uygulanmasıdır. Kamu politikaları, düzenleyici tutumlar ve konut finansmanı kurumları üzerinden gelen teşvikler daha çok ve daha riskli kredi verilmesini kolaylaştırdı. Özel sektör ise bu ortamı pasif biçimde kabul etmekle kalmadı. Yüksek ücret ve kısa vadeli getiri için agresif biçimde kullandı. Mortgage satıcıları kredileri yaygınlaştırdı. Yatırım bankaları bunları paketledi. Dereçilendirme ve risk süreçleri ise ürünlerin güvenli olduğu izlenimini güçlendirdi. Gasparino ayrıca bazı hane halklarının gelirleriyle uyumsuz borçlanma kararlarını da sorumluluk zincirine dahil eder. Bu yönüyle kitap, krizi yalnızca açgözlü bankacıların ya da yalnızca hatalı devletin ürünü sayan açıklamalara karşı çıkar. Yine de yazarın ağırlık merkezi, bilgiye, sermayeye ve ürün tasarım gücüne sahip büyük finans kuruluşlarının sorumluluğudur. Okur için çıkarım açıktır. Sosyal hedefler, finansal gerçeklikten koparıldığında, iyi niyetli politikalar bile sistem çapında kırılganlık üretebilir. Dördüncü olarak, kurtarma beklentisi ve çok büyük olduğu için batamaz düşüncesi, The Sellout'un öne çıkan açıklamalarından biri. Geçmiş müdahalelerin piyasa aktörlerinde yarattığı kurtarılma beklentisidir. Gasparino, 1990'lar boyunca yaşanan finansal sarsıntıları ve özellikle büyük kurumların batışının önlenmesine yönelik refleksleri, Union Street öncesi davranışları şekillendiren işaretler olarak değerlendirir. Bir kurumun çöküşünün geniş ekonomik hasar yaratacağı düşünülürse, yöneticiler ve yatırımcılar kamunun en kötü sonuçları engelleyeceğine inanabilir. Bu durumda kazançlar özel taraflarda kalırken, ağır kayıpların bir kısmı dolaylı biçimde topluma ve vergi mükelleflerine aktarılabilir. İktisatta ahlaki tehlike denilen bu sorun, kitapta soyut bir kavram değil. Kaldıraç kullanımını ve risk alma iştahını artıran somut bir davranış nedeni olarak ele alınır. Yüksek kaldıraç, küçük değer kayıplarının bile kurum sermayesini hızla eritebilmesi demektir. Bu nedenle likidite daraldığında sorun tek tek kötü yatırımlardan çok daha büyük bir güven krizine dönüşür. Gasparino'nun anlatısı, kurtarmaların zorunlu olup olmadığı tartışmasından önce bu beklentinin nasıl oluştuğunu sorgular. Kitap, piyasa disiplininin yalnızca düzenleme koymakla değil, başarısız kararların maliyetinin karar verene ait olacağına dair inandırıcı bir çerçeveyle sağlanabileceğini düşündürür. Son olarak, kurum içi yönetim başarısızlıkları ve kriz anlatısının gazetecilik gücü, Gasparino'nun kitabı Makroekonomik Nedenleri, Kurumların içindeki liderlik, denetim ve kültür sorunlarıyla birleştirir. Büyük finans kuruluşlarında üst düzey yöneticilerin aşırı etkili hale gelmesi, kötü haberlerin yukarı taşınmasını zorlaştırabilir. Kar hedefleri baskın olduğunda, risk yöneticilerinin uyarıları, ticari birimlerin getiri vaatleri karşısında etkisiz kalabilir. Kitap, Bear Stearns, Merrill Lynch, Citigroup ve Lehman Brothers gibi krizin merkezindeki kurumların yönetim zaaflarına dikkat çeker. Buradaki temel mesele, bazı yöneticilerin karmaşık pozisyonların gerçek büyüklüğünü ve konut fiyatları düşerse oluşacak kaybı yeterince kavrayamamasıdır. Gasparino, bu kurumsal kusurları, kişisel rekabetler, ücret düzenleri ve yönetici kibriyle ilişkilendirir. Bu anlatım biçimi, kitabın en ayırt edici yanıdır. Finansal sistemi yalnızca tablolarla değil, karar alan insanların teşvikleri ve sınırlılıkları üzerinden görünür kılar. Bununla birlikte gazetecinin güçlü ve zaman zaman sert üslubu bir sınırlılık da yaratır. Bazı değerlendirmeler nötr bir akademik incelemeden çok sorumluları teşhir eden bir yorum niteliği taşır. Bu nedenle kitap, olayların canlı ve ayrıntılı bir soruşturması olarak değerli olsa da, Okur'un yazarın vurgu ve suçlama tercihlerini başka kriz çalışmalarıyla karşılaştırması yararlı olur. Sonuç olarak The Sellout, 2008 krizinin nasıl başladığını merak eden, fakat yalnızca çöküş günlerinin kronolojisiyle yetinmek istemeyen okurlar için uygundur. Finans, iktisat, kamu politikası ve yakın dönem Amerika tarihiyle ilgilenenler, kitabın 1970'lerden başlayan uzun perspektifinden özellikle yararlanabilir. Finans altyapısına yabancı okurlar için bazı bölümler yoğun gelebilir. Yine de mortgage menkul kıymetleri. Kaldıraç ve kurtarma beklentisi gibi kavramları kurumların kararlarıyla bağlaması, teknik konuların neden önemli olduğunu anlaşılır hale getirir. Kitabın pratik faydası, finansal ürünlerin karmaşıklığına değil, teşviklerin yönüne bakma alışkanlığı kazandırmasıdır. Kimin kısa vadede kazandığı, riski kimin taşıdığı ve kayıp halinde maliyetin kime yüklendiği soruları, hem yatırımcılar hem vatandaşlar için kalıcı bir denetim çerçevesi sunar. Benzer kriz kitaplarından farkı, 2008'in en dramatik haftalarına kapanmamasıdır. Gasparino, o dönemi daha eski Wall Street dönüşümleri, konut finansmanı politikaları ve önceki kurtarma deneyimleriyle ilişkilendirir. Ayrıca araştırmacı gazeteciliğin sağladığı kurum içi, atmosfer ve kişisel hesaplaşma ayrıntıları anlatıya canlılık verir. Ancak bu güç, yazarın sert yargılarının ve belirgin sorumlu arayışının da kaynaklarından biridir. Bu nedenle kitap en iyi, kesin ve son hüküm veren bir tarih olarak değil, finansal çöküşe dair güçlü, tartışmaya açık ve geniş kapsamlı bir soruşturma olarak okunur. Destek olmak isterseniz, Charles Gasparino kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.